İnsanlığa harikalar sunan doğanın derinliklerinde ilham verici bir yolculuk. Benzersiz dehasıyla dünyayı değiştiren doğadan farkındalık yaratan biyomimetik örnekleri. Bizim için doğa başlıyor.
Doğa her zaman açık olan ve okumak için çabalamanız gereken büyük bir kitaptır. Antoni Gaudi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Bora Koç. Bizim için doğanın 3. bölümünde biyomimetik biliminin mühendislik ve mimari alanlarına sağladığı katkıyı anlatan makalelerdeki önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. İlk olarak Akron Üniversitesi'nden Emily Barbara Kennedy tarafından kaleme alınan ve Global Built Environment Review'da yayınlanan Biomimetic Buildings: The Emerging Future of Architecture başlıklı makaleye değinmek istiyorum. Biomimetik, milyarlarca yıllık evrimsel iyileştirme sayesinde yüksek performanslı, kaynakları verimli kullanan tasarım çözümlerini bünyesinde barındıran, dünyanın çeşitli yaşam formlarından ilham alan sürdürülebilir bir yeniliktir. Antik Yunan filozofu Aristoteles, "İnsan mükemmelleştirildiğinde hayvanların en iyisidir," demiştir. Bu, en düşük, en basit ve en az insanlara benzeyen, en iyisi, en karmaşık olarak kabul edilen, en düşük, en basit ve en az insanlar gibi yaşam formlarının doğrusal bir sıralamasını iddia eden, en iyi, en karmaşık kabul edilen ortaçağ kültür anlayışının temelini attı. Ta ki İsveçli bir botanikçi ve hekim olan Carl Linnaeus'un gruplanmış yaşam formlarıyla doğrusal hiyerarşi yerine iç içe geçmiş bir biyolojik sınıflandırma sistemini tanıttığı zamana kadar. Linnaeus'un belirlediği düzende insanlar, hayvanlar aleminde, memeli sınıfında, primat düzeninde ve maymunlarla aynı cinste bulunuyordu. Charles Darwin ise evrim teorisiyle ortaya çıktı ve 1859'da basılan Türlerin Kökeni üzerine ve 1871'de yayınlanan İnsanın Türeyişi ve Cinsiyete Göre Seçim adlı kitaplarında insanların maymun benzeri bir atadan evrimleştiğine dair bilgiler yazdı. Linnaeus ve Darwin'in öncülük ettiği bilimsel ilerlemeler insanı evrim ağacında tek bir dal olarak yeniden konumlandırdı. İnsanların diğer türlere göre değer ve kapasite bakımından üstün olduğuna dair uzun süredir devam eden inancından vazgeçmesinin zor olduğu bilinse de bu inanç sonuçlarıyla ilgilenmeden çevremizi tahrip etmemize izin vermektedir. Biyomimetik ise yaşam anlamına gelen biyostan ve taklit etmek anlamına gelen mimesisten ortaya çıkan bambaşka bir sürdürülebilir tasarım felsefesidir. Yaşamın gezegenimizde 3.8 milyar yıl önce ilk ortaya çıkışından bu yana biyolojik sistemler tasarımcıların karşılaştığı birçok teknik zorluğa hitap edecek şekilde tercüme edilebilecek yüksek performanslı ve verimli stratejiler geliştiriyor. Biyomimetik terimi 1960'larda Otto Schmidt tarafından icat edilse de Jane Benyus 1997'de yazdığı kitabı Biomimicry: Innovation Inspired by Nature ile bu kavramın daha çok ön plana çıkmasını sağladı. Biyomimetiğin derin uygulaması temelde farklı bir bakış açısı gerektiriyor. Öyle ki biyomimetik çeşitli alanlarda inovasyona ilham veren ve 2030 yılına kadar azalan kaynak tükenmesi ve kirliliğe bağlı olarak yarım trilyon dolarlık tasarrufun yanı sıra 1.6 trilyon dolarlık küresel çıktıyı hesaba katacak bir alan haline gelecek. Bununla birlikte biyomimetik, mimari alanda da önemli bir etkiye sahip olmuştur. Söz gelimi Melbourne Council House 2, termit höyüklerindeki gaz ve ısı değişiminden esinlenerek inşa edilmiştir. Bir başka örnek ise deniz süngerlerindeki yapısal takviyeden ilham alınarak yapılan Londra'nın St. Mary Axe binasıdır. Yüzyıllar boyunca daha düşük yaşam formları olarak görülen hayvanların ve bitkilerin bize öğretecek bir şeyleri olma ihtimaline karşı kördük. Ancak bu örnekler ve daha fazlası ne kadar çok şey öğrenmemiz gerektiğini gösteriyor. İnşaat sektörü uygun maliyetli sera gazı azaltımı için diğerlerinden daha fazla fırsat sunar. Bu nedenle mimarlar biyomimetiği kucaklamak ve sürdürülebilirlik geçişinin liderleri olmak için benzersiz bir konuma sahiptir. Biyomimetiğin ekolojik ve ekonomik olarak uygun olduğu kanıtlanmıştır. Örnek olarak zürafaları düşünelim. Zürafanın boynu doğanın artan tasarımının yetersiz bir sonucunun bir örneği olarak görülebilir. Ancak zürafanın boynunun tasarımını evrimsel bir hata olarak kabul etmek başlı başına bir hatadır. Şöyle ki zürafa boynu uzadıkça ve her eğildiğinde kafasına ölümcül derecede yüksek tansiyonun gelmesini önlemek için benzersiz bir mekanizma geliştiriyor. Boynundaki arterler kanın yer çekimi kuvvetiyle birikmesini önlemek için otomatik olarak daralarak zürafanın yaşamını zorlaştırmıyor. Bu mekanizma biyomimetik amaçlı GRAF savaş pilotunun özel giysisine ilham verdi. Elbisenin kumaşı hava basıncıyla gerginleşir ve vücudu stratejik alanlarda sıkıştırarak kan dolaşımını eşit tutar. Bu biyomimetik giysiyi giyen bir jet pilotu duysal kontrolü kaybetmeden 9 G kuvvetine kadar dayanabilir. Öyle ki normal bir insan 4 ila 5 G'de bilincini kaybeder. İşte ilk başta zürafanın anatomisi tuhaf gözükebilir. Ancak bu ve benzeri biyolojik sistem özellikleri insanın gelecek projelerini bilgilendirme potansiyelini gösterir. Ayrıca mimari tasarım, kentsel planlama ve genel olarak ekonomik kalkınma için çevresel açıdan etik bir çerçeve sağlayan biyomimetik gibi yaklaşımlar için özellikle mimari dünyada alan yaratmalıyız. Söz gelimi bir Puerto Rico firması insan uyluk kemiğinin yapısal gücünden esinlenerek azaltılmış sismik hassasiyete sahip betonarme bina çerçeveleri tasarladı. Minimum malzeme ile maksimum güç sağlamak için insan uyluğunun içi boş silindir tasarımını taklit ettiler. Bu sayede %35 daha az taban kayması görüldü ve geleneksel bina çerçevelerine kıyasla %30 daha az malzeme kullanılmış oldu. Özetle, biyomimetik özgüvenimizi azaltmaz. Doğal sınırlarımız karşısında tevazuyu teşvik eder. Çünkü biyomimetikte tevazu bir güç kaynağı ve bir odaklanma mekanizması olarak görülmektedir. Tüm sorunların kendi dehamız tarafından çözülemeyeceğini kabul edersek, alternatif çözümler arama yetkisine sahip oluruz. Öyle ki doğa, yaşam dostu üretim ve bakım dersleri verir bize. Daha anlaşılır olması bakımından, yeryüzündeki karıncaların toplam biyokütlesinin insanların toplam biyokütlesinden daha büyük olduğunu, ancak karıncaların çevrelerini kirletmediklerini veya başka bir şekilde bozmadıklarını düşünebiliriz. Ve son olarak, dünyanın tarihi 1 Ocak gece yarısından 1 dakika sonra başlayarak bir takvim yılına sıkıştırılsaydı, yaşam 25 Şubat'ta başlamış ve insanlar da 31 Aralık saat 23.49'da ortaya çıkmış olurdu. Mini Üniversitesi'nden Raşan Mahmut Ali Ezzeyni'nin yazdığı ve Social and Behavioral Science'da yayınlanan Biomimicry as a Problem Solving Methodology in Interior Architecture başlıklı makaledeki önemli noktalarsa şu şekilde. Biyomimetik, doğal tasarımların, süreçlerin ve sistemlerin incelenmesi yoluyla insan problemlerine çözümler için ilham alan uygulamalı bir bilimdir. Doğa, farklı ilgi alanlarından bilim insanları ve mühendisler için sonsuz bir ilham kaynağı sunar. Her organizma benzersizdir ve kendi çevresine tam olarak uyarlanmıştır. Doğa, ihtiyacına cevap vererek ve işe yarayan çözümler bularak gelişir. Bu, sayısız nesilden geçerken ve bir sonraki nesle ulaşmak için hayatta kalma sınavını verirken ortaya çıkar. Flora, fauna veya tüm ekosistemlerin tasarım için bir temel olarak taklit edildiği biyomimetik alanı, mimari ve mühendislik alanlarında da dünya çapında ilgi çekmiştir. Bunun nedeni hem olası yeni inovasyonların ilham verici bir kaynağı olması hem de daha sürdürülebilir bir çevre yaratma potansiyeli nedeniyledir. Biyomimikri Enstitüsü'nün kurucusu ve başkanı Jane Benyus'un şu sözü önemlidir. Doğa, gereklilik gereği hayal gücüne dayalıdır ve bugün boğuştuğumuz birçok sorunu çözmüştür. Yani etrafımızdaki dünya canlı bir yaratıcılık ansiklopedisidir. Biyomimetik, iç mimaride de önemli etkiler göstermektedir. Biyomimetik bilimine inanan bir tasarımcı, doğa bunu nasıl yapar sorusunu mutlaka sormalıdır. Önce bir organizma veya ekosistem üzerine denilmesi bir çalışma, ardından doğanın çözümünde bulunan temel tasarım ilkelerinin dikkatli bir uygulaması yapılmalıdır. Bir mimar, doğanın biçimsel özelliklerinin ötesine geçmeli ve insanları doğa hakkında daha derin ve daha duyarlı bir anlayış geliştirmeye teşvik etmelidir. farklı biyomimetik biçimlerini anlamak için bir çerçeve geliştirildi ve iç mimaride biyomimetiğin uygulanmasını tartışmak için de kullanıldı. Bu çerçeve farklı seviyeleri ve yaklaşımları yeniden tanımlıyor ve ayrıca bir araç olarak biyomimetiğin potansiyelini netleştirmeye çalışıyor. Bu yaklaşımda tasarımcılar çözümler için yaşayan dünyaya bakarak sorunları belirliyor ve biyologların bunları benzer sorunları çözen organizmalarla eşleştirmesini istiyor. Bu yaklaşım, tasarım için ilk hedefleri ve parametreleri belirleyen tasarımcılar tarafından etkin bir şekilde yönlendirilebilir. Bu yaklaşımın önemli bir avantajı, biyolojinin insanları değişik şekillerde etkileyebilmesidir. Biyologlar ve ekolojistler bu nedenle dahiyane uygulama yeniliğindeki araştırmanın potansiyelini bilmelidir. Bu şekilde biyomimetik, tesis yöneticilerine ve bina sahiplerine büyük faydalar sağlayabilir. Örneğin, lotus yapraklarından ilham alınarak kendi kendini temizleme tekniğini kullanan akıllı boyalar üretildi. Boya yüzeyi yoğun şekilde paketlenmiş tümsekler şeklini alır. Böylesine küçük tümseklerin özelliği su damlalarının dışarı yayılmasını engellemeleri ve bunun yerine damlaların yüzeyden yuvarlanarak kiri de beraberinde götürmeleridir. Bir grup bilim insanı ve biyologla birlikte yapılan beyin fırtınası da bir başka örnek. Şöyle ki, ofis binalarında görüşü azaltmadan parlamayı azaltmak ve görsel konforu arttırmak arzusu taşıyan insanlar bir araya gelip çözümler üretmeye başladılar. Ve seçilen organizma balık oldu. Çünkü balık, ışığın polarizasyonuyla parlamayı önleme stratejisine ve polarize ışığı algılamak için retina hücresinde belirgin bir hizalamaya sahip bir canlı. Işık polarizasyonu, balıkların parlamayı azaltmak ve avının veya avcısının iyi bir görüntüsünü oluşturma yeteneğini geliştirmek için önemli bir tekniktir. Bu teknik sayesinde amaca uygun bir ofis tasarlanmış olur. Çalışmalar, biyomimetiği iç ortamlara entegre etmenin, tasarım sürecinin erken aşamalarında ideal olarak herhangi bir ön fikir oluşturulmadan önce yapılmasının gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca bu yaklaşım, bir biyoloğu tasarım masasına bir ek uzmanlık danışmanı veya sonradan düşünülmüş biri olarak değil, gerçek bir ekip üyesi olarak davet etmeyi de içerir. Aslında doğayı incelemek, iç ortamlar, gün ışığı, termal konfor, enerji verimliliği, dayanıklılık ve üretkenlikteki en önemli sorunlara sürdürülebilir ve etkili çözümler üretmemize yardımcı olacaktır. Biyomimetik, bu ve benzeri konularda halen emekleme aşamasında olsa da özellikle yeni tesislerin biyomimetiği, gün ışığı, enerji tüketimi ve ekolojik ayak izi açısından sürdürülebilir bir tasarım aracı olarak görmesiyle bu alanın önemli hale gelmesi bekleniyor. Biyomimetiği problem çözme yöntemi olarak kullanmanın dünya çapında iç mekanlar, binalar, topluluklar ve şehirler için yeni bir sürdürülebilir standart oluşturmaya yardımcı olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü biyomimetik, mimarlar ve diğer tasarım profesyonelleri için insan refahını optimize ederken iç ortamı dönüştürmek için yepyeni bir yenilikçi fikirler dünyası açar. Gelecekte içinde yaşadığımız iç mekanlar ve çalıştığımız iş yeri canlı organizmalar gibi işlev görecek şekilde tasarlanabilir. Mimari ve tasarım 21. yüzyılın makinelerinden değil, gökyüzünde uçan kelebekten veya onları çevreleyen manzarada bulunan çiçekten ilham alacaktır. Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Ceyhan Çakmaklı ve Semra Arslan Selçuk tarafından yazılan ve 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumunda duyurulan Biyomimetik Bakış Açısıyla Fütüristik Mimarlık Üzerine Bir İnceleme başlıklı makaledeki ilginç noktalar şöyle. Tarihsel süreçte insanlığın tarım devriminden sonra attığı ikinci büyük adım olan sanayi devriminin sebep olduğu artan makineleşmenin etkisiyle 20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkan fütürizm akımı, feodal toplumdan sanayi toplumuna geçilmesiyle birlikte mimaride de yeni teknolojilerin ve makineleşmenin yer alması gerektiğini öngörmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin son yüzyıldaki hızlı gelişimiyle birlikte sanat ve mimarlık başta olmak üzere tasarımın her alanında kendine yer bulmaktadır. Bugün artık doğanın kaldıramayacağı sınırlara dayanan çevre kirliliği ve ekolojik dengenin bozulmaya başlamasıyla mimarlıkta doğa dostu faaliyetler, doğadaki yaşamı, canlıları, organizasyonu ilham alarak doğayla uyum kurmuş, az tüketen, az zarar veren, geri dönüştüren, enerjisini yenilenebilir enerjilerden üreten tasarımlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Öyle ki doğadan esinlenmenin biyoloji ve ekoloji alanlarındaki ilerlemeler ve bugünün mimari gereksinimleriyle sınırlı kalmayıp, geleceğe yönelik tasarımlarda da belirleyici olacağı öngörülmektedir. 20. yüzyılın başında yeni yaşamı ve teknolojiyi öznesi kabul eden, hareketi ve dinamizmi merkezine alan, geleneksel kuralları yıkma amacı güden bir sanat akımı olan fütürizm, geleceğe yönelik bir özlem ve teknolojik gelişimin sürekliliğine ilişkin bir inanca dayanmaktadır. 1909 yılında İtalyan şair Marinetti'nin yayınladığı Fütürizm Manifestosu metniyle ilan edilen akım, edebiyat, resim, heykel, mimarlık, endüstriyel tasarım, fotoğrafçılık, müzik, sinema ve tiyatro gibi birçok alanda kendini göstermiştir. 20. yüzyılın sonlarında kendi kendisini eğitmiş inşaat mühendisi, endüstriyel tasarımcı ve fütürist bir mimar olan Jacques Fresco tarafından tasarlanan Venüs projesi önemli örneklerdendir. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Venüs şehrinde başlatılan organizasyon, kaynak bazlı ekonomi olarak tanımlanan yeni toplumsal yapının yaşayabileceği ekolojik ve sürdürülebilir kentler kurgulamıştır. Mal mülkiyetinin olmadığı, tüm kaynakların toplumun tamamının yararlanması için kullanılan ve bu kaynaklardan üretilen ürünlerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eşitçe ulaşabilmesini öngören bu projede güneş ve rüzgar enerjisini etkin kullanan oluşturulan ortak yaşam alanları etrafında kentler planlanmıştır. Projenin içinde komplike, yanmaz, hava getirmez, kendi enerjisini üretebilen, ısınma ve soğumayı güneş panelleri ve izolasyon yoluyla sağlayan, sulama ve filtreleme sistemleri olan doğal peyzajlı, besin üretmeye elverişli şehir planları vardır. Şehir, su ve enerji tasarrufu ana fikri etrafında planlanmıştır. İncelenen örneklerde de görüldüğü üzere 20. yüzyıldan günümüze kadar olan süreçte mimarlıkta gelecek öngörülerinde ileri teknoloji her zaman merkezdeki yerini korumuştur. Teknolojinin mimarlıkla olan ilişkisi ise toplumdaki ve doğadaki değişimlerle tekrar sorgulanır hale gelmiştir. Günümüzde ise kalabalıklaşan popülasyona daha rahat ve konforlu bir hayat sunmanın yanı sıra doğayı da koruyan bir mimarlık geliştirmesini sağlamayı hedeflemiştir. İnsanlığın ekolojik dengeyi koruma farkındalığının artması ve yapılaşmada sürdürülebilirlik yaklaşımının öne çıkmasıyla beraber tasarım alanında yeni bakış açıları gelişmeye başlamıştır. Bunlardan biri de halihazırda ekosistemle uyum içerisinde canlılığını devam ettiren organizmaların karmaşık ilişkilerini anlamak, öğrenmek ve bu ilişkileri taklit ederek tasarımlara adapte etmeye çalışmak olan biyomimetiktir. Biyomimetik düşüncesi, yenilenebilir bir potansiyel sahip olmasıyla sürdürülebilir tasarım yaklaşımları arasında geleceğe yönelik potansiyeli en yüksek yaklaşımlardandır. Doğayı taklit ederek birçok farklı alanda kullanılan bir yaklaşım olan biyomimetik, mimarlıkta doğada var olan estetik, fonksiyon, form ve malzemenin tamamından faydalanılan bir tasarım yöntemi olarak kullanılabilir. Bu sayede yapıların ekosistemle uyum içinde var olabilmesi düşünülmekte, sürdürülebilir ve uzun ömürlü çözümler üretmek hedeflenmektedir. Biyomimetik tasarımlardan oluşan bir dünyada hayvanlar ve bitkiler gibi üretip doğaya zarar vermeyen malzemeler ve kimyasallar oluşturulabileceği düşünülmektedir. Biyomimetik, doğada var olan tasarımların anlaşılarak malzeme ve enerji korunumu sağlayan yapılar geliştirmenin ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmanın yollarından olması sebebiyle ekolojik tasarım için en temel ve en önemli araçlardan biridir. Ekosistem döngüsünde yer alan organizmalarla mimari tasarımlar arasında işlevsel olmak ve birbiriyle çelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek açısından büyük bir benzerlik vardır. Doğanın üretim yöntemlerini anlamak ve yeniden üretebilmek sayesinde sürdürülebilir tasarımlar ve malzemeler üretebilmeyi mümkün kılmaktadır biyomimetik. Bu sebeple çevreyle daha iyi ilişki kurabilmek ve daha kaliteli bir yaşama ulaşmak için canlı organizmaların kullanılması gerçek bir ekolojik yaklaşım için en gerekli temel bir araçtır. İngiltere'nin Cornwall bölgesinde inşa edilen biyomimetik projelerin öncülerinden olan Eden Project, biyomimetik ve mimarlık ortaklığının ilk ve başarılı bir uygulamasıdır. 1996 yılında Nicholas Grimshaw tarafından aydan ilham alınarak tasarlanan yapı, büyük ölçekli bir bitki tiyatrosudur. 2001 yılında inşası tamamlanan yapının çelik konstrüksiyonu termoplastik malzemeyle kaplanarak cepheleri oluşturulmuştur. Dev bir böceği andıran yapının içerisinde binlerce değişik bitki türü yer almaktadır. Bu yüzden proje ilk biyomimetik örneklerinden olması dolayısıyla önemli bir yer tutar. Diğer önemli bir örnek ise tasarımı 2012 yılında Wilkinson Eyre tarafından yapılan Singapur'un Güney Marina bölgesinde bulunan Super Trees projesidir. sürdürülebilir malzemelerle üretilmiş ağaç yapılar bulunmakta ve yapıların her biri farklı işlevlere cevap vermektedir. Bu ağaç yapılar bütün sistemi besleyebilecek şekilde düşünülmüş, bir kısmı da solar panellerle enerji üretilmekteyken bir kısmı havalandırmayı sağlamaktadır. Ağaçlar betonarme bir çekirdeğe bağlı çelik gövde ve bitki panelleri ile kaplanmış örtü sisteminden oluşmaktadır. Az toprak isteyen, dayanıklı ve nadir bulunan 200 farklı türden 162.900 bitkiye yer sağlayacak olan bitki panelleri, yapıların farklı görsel etki yaratmasını da sağlamaktadırlar. Ağaç yapısını hem form olarak hem de bitkilerin yetişebilmesi için uygun koşulları sağlamak amacıyla taklit eden proje, enerji ve karbon salınımı konusunda da etkin bir yapıdadır. Biyometrik mimarlık alanında geleceğe dönük örneklerden birisi olan Lily Pad ise lotus çiçeğinden ilham alan ekoloji dostu bir yüzen kenttir. Sıfır karbon salınımı yapmasının ötesinde çevresine ekilen yeşil bitkilerle havadaki karbondioksit oranını kendi titanyum dioksit cephesinde absorbe ederek düşürmeyi vaat eden şehir, güneş, rüzgar, gelgit ve biyo atıklar sayesinde üzerinde yaşayanların enerji ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedir. Lotus çiçeğinin özelliğinden hareketle tam anlamıyla yüzen ve sıfır emisyona sahip bir şehir olarak tanımlanmaktadır. Biyomimetik bakış açısıyla tasarlanmış mimari örneklerde de görüldüğü gibi, biyoloji ve teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak doğaya daha fazla adapte olmanın, ekosisteme daha fazla katkı sağlamanın mimari tasarımda gittikçe daha önemli bir konuma ulaştığı gözlemlenmektedir. Biyomimetiğin mimarlıkta 3 temel çalışma alanı bulabileceği belirtilmiştir. Birincisi, dayanımı daha yüksek, kendi kendine birleşebilen ve kendi kendini onarabilen malzemelerin geliştirilmesi. İkincisi, binaların ve yapılı çevrenin iklimlendirilmesi için doğal süreç ve kuvvetlerin kullanılması. Üçüncüsü de enerji korunumu yüksek ve dönüştürülebilir atıkların yeniden kullanılmasını sağlayan, kaynakları tüketen değil, yeni kaynaklar üreten yapıların tasarlanmasıdır. Bu alanlardan kendi kendine birleşebilen ve onarılabilen malzemeler nanoteknolojinin hayatımıza girmesiyle mümkün olmuştur. Bir metrenin milyarda biri büyüklüğündeki parçalarla uğraşan bir bilim dalı olan nanoteknoloji, ismini Yunanca'da cüce anlamına gelen nano kökünden almaktadır. Modern insanın tüm yaşantısını etkileyecek kadar büyük bir bilimsel devrim yaratmak üzere olan bu teknoloji, atomlar ve molekülleri tek tek alıp birleştirerek istenilen ürünü elde edebilme imkanı olarak tanımlanabilmektedir. Nanoteknoloji alanında en çok çalışma nanomateryaller üzerine yapılmaktadır. Çok hafif ve dayanıklı olan bu materyallerden yapılabilecek olan binalar sayesinde ulaşım araçları ve uzay araçları ile enerji tüketiminin en aza indirgenmesi ve güvenliğin maksimuma çıkartılması öngörülmektedir. Ayrıca doğada mevcut olan lotus çiçeğinin yapraklarının asla ıslanmaması gibi birçok özellik günlük hayatta kullandığımız malzemelerde de var olabilecektir. Bugün çok kısıtlı olarak üretimine başlanan nano malzemelerin gelecekte hayatımızın değişmez bir parçası olarak yerini alacağı öngörülmektedir. Bu sayede tuğla, taş, çelik profil, çivi, vida gibi alışılmış malzemeler anlamını yitirecek, binaların yapı taşları atomlar ve moleküller olacaktır. Malzemeler alıştığımızdan farklı özelliklerle tanımlanacak, iskelet geometrisi başta olmak üzere bina tasarımı, üretim, montaj teknikleri ve sonuç olarak binanın tamamı büyük değişikliklere uğrayacaktır. Eric Drexler 1986 yılında yayımladığı Engines of Creation adlı kitabında nanoteknolojinin tasarım, imalat, tıp, elektronik gibi bütün insan emeği gerektiren alanlarda büyük fayda sağlayacağını belirtmektedir. Ona göre her şey daha hızlı, daha güçlü, daha ucuz hale gelecek, mimaride nanokonstrüksiyon yeni formlar arama konusundaki uğraşlara daha önce hayal bile edilemeyecek yeniliklerle son verecektir. Nanoteknoloji ile birlikte yazılım, robotik, genetik gibi diğer bilim dallarındaki gelişmeler de mimarlığı bugünkü kalıplarından farklı bir boyuta taşıyacaktır. Kısacası, mimaride bugün önemli olan her şey anlamını yitirecek, insanlık bambaşka ve tam anlamıyla organik bir mimarlıkla tanışacaktır. Nanoteknolojinin büyük farkı ribozomları değil, robotik montajcıları, damarları değil, taşıyıcı bantları, kasları değil, motorları, genleri değil, bilgisayarları, hücrelerin bölünmesini değil, fabrikaların ürünler üretmesini kullanmasıdır. Yani bina, çevresini izlemek ve doğa ile ahenkli veya simbiyotik bir ilişki içinde olacak şekilde tasarımını ayarlamak veya değiştirmek için programlanacaktır. Böyle bir moleküler büyüme, biyometriğin açtığı yolda ilerleyerek insanlığı doğal formla yeniden bütünleştirecektir. Günümüzün çelik yapı parçalarına ve parçaların bağlantılarına bakıldığında hem masraflı hem de çok işçilik gerektirecek şekilde eklemli, kaynaklı ve civatalı olduğu görülmektedir. Moleküler büyüme süreci, çağdaş yapının keskin eklemlerini ve kenarlarını algılanamaz geçişlerle değiştirecektir. Yapı, bina kabuğu ve duvarlarıyla bütünleşik olacak ve yapı malzemeleri tamamen sorunsuz bir şekilde kaynaşacaktır. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan fütürist mimarlık akımı ve biyoloji ve genetik alanındaki gelişmelerle endüstriyel ve mimari tasarımlarda kullanılan önemli yöntemlerden biri olmaya başlayan biyomimetik kavramıyla üretilmiş mimari örneklerin incelenmesi, iki kavramın arasında kuvvetli bir bağ olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Teknolojinin gücünü insanlığın ve doğanın faydasına kullanma amacına evrilen fütürist mimarlığında biyomimetik tasarım yaklaşımlarının önemli bir yer kapladığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde doğadaki işleyişi taklit ederek ekolojik dengeye fayda sağlamayı amaçlayan biyomimetik tasarımlarının gelecekçi yaklaşımlara ilham kaynağı oluşturduğu da görülmektedir. Sensor Review'da yayınlanan Robert Bogu imzalı makaleden söz edeceğim şimdi de. Makalenin başlığı Developments in Biomimetic Vision. Biyomimetik, doğada meydana gelenleri taklit eden cihazların veya sistemlerin mühendisliğidir. Algılama ve görüntüleme bağlamında tasarıma çeşitli şekillerde uygulanabilir. Örneğin, birçok canlının gözleri, geniş görüş alanı gibi endüstriyel görme sistemleri için yararlı olabilecek bir yeteneğe sahiptir. İnsanlardan ve iki gözlü diğer omurgalılardan farklı olarak böceklerde bileşik gözler şeklinde binlercesi bulunur. Gözün her bir yüzü tek bir görüntü noktasını alır ve her biri kendi merceğini ve yüzeyine yayılır. Çünkü böcek gözü geniş bir görüş alanına sahiptir. Ancak üretilen görüntülerin çözünürlüğü yüksek değildir. Pek çok böceğin çok hassas manevralar yapabildiği göz önüne alındığında bu şaşırtıcıdır. Öyle ki böcekler bileşik gözlerinin yakaladıkları görüntülerden daha fazlasını görürler. Bu yeteneği taklit etmeye yönelik ilk girişimlerden biri 2008 yılında Fraunhofer Uygulamalı Optik ve Hassas Mühendislik Enstitüsü'nden Andreas Bruckner tarafından bildirildi. Geniş görüş alanını simüle eden görme sistemleri üzerinde araştırmalar şu anda birçok akademik grup tarafından da yürütülmekte. Söz gelimi Almanya'daki Bielefeld Üniversitesi Nörobiyoloji Bölümü çalışanları bal arısının geniş görüş özelliğini taklit eden, yani hem kırılma hem de yansımanın birleştirilmesi için hem lensleri hem de aynaları kullanan bir görüntüleme sistemi geliştirdiler. Grubun arı gözü modeliyle kombinasyon halinde görüntüleme sistemi, görsel dünyayı bir arının bakış açısından değerlendirmek için bir araç görevi görebilir. Ancak daha önemlisi, pratik açıdan bakıldığında teknoloji aynı zamanda mobil robotlarda, özellikle de hafif görüntüleme sensörlerine ihtiyaç duyan robotik hava araçlarında kullanım için çok uygundur. Bielefeld grubu ayrıca nispeten kaba görüşlerine ve küçük sinir sistemlerine rağmen uçan böceklerin zarif ve hızlı hava manevraları yapabildikleri gerçeğine dayanarak biyolojik olarak ilham alan bir hareket dedektörü geliştirdi. Grup, genel mimarisi, çözünürlüğü ve önleme aralığı böcek hareket algılama devreleri üzerinde yakından modellenen ve bu beceriyi taklit eden akıllı bir kamera modülü tasarladı. Güvelerin büyük bileşik gözleri, fotoreseptör hücreleri bağlı, ilkel bir korneye ve mercekten oluşan binlerce omatidi içerir. Bununla birlikte bunlar dikkate değer ölçüde anti yansıtıcıdır ve gece uçuşu sırasında avcılar tarafından daha az görünür olmalarına yardımcı olur. Bu özellik New York Şehir Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Yasha Yi liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından X ışını görüntülemesi için yeni malzemelerin geliştirilmesine kullanılıyor. Grup, güvelerin nano ölçekli yapılarının biyolojik taklidine dayanan yeni nanofotonik malzemeler geliştirdi ve bu sürecin tamamına nanobiyomimetik adı verildi. Yasha Yi ve meslektaşları birçok detaylı uygulamanın ardından güvedeki özelliğe benzer bir ışığı dağıtma yeteneği geliştirdi. Bu teknoloji daha düşük hasta radyasyon dozları, insan organlarının daha yüksek çözünürlüklü X ışını görüntülemesi ve daha düşük ölçekli tıbbi görüntüleme elde etme potansiyeline sahip olacağı için çok değerlidir. Bir başka örnek ise Melanophila cinsindeki pirofil böceklerin yeteneklerini taklit etmeye dayanmaktadır. Bu böcekler yumurtalarını larvaları için bir besin kaynağı olarak yalnızca yanmış ağaç gövdelerinin üzerine bırakırlar ve radyasyonu algılayarak onlarca kilometrelik bir mesafeden orman kaynaklarını tespit edebilirler. Alman Bonn Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu böceklerin termomekanik özelliklerini kapsamlı bir şekilde incelediler. Ve nihayetinde günümüzün pahalı araçlarının yerini alabilecek görüntüleme uygulamaları için minyatürleştirilmiş sensör dizileri geliştirdiler. Bununla birlikte elbette tüm bu gelişmeler yalnızca böceklerin görme veya algılamasının taklidini içermez. Örneğin Georgia Institute of Technology araştırmacıları insan gözünün kas hareketini taklit eden serbestlik dereceli kamera kontrol sistemi geliştirdiler. Amaç robotik bir gözün daha çok insan gibi hareket etmesine izin vermek oldu. Sistemin anahtarı birçok küçük çalıştırma birimini seri veya paralel olarak birbirine bağlayan biyolojik kas yapılarından ilham alan yeni bir teknolojiyi kullanan piezoelektrik hücresel aktüatördür. Yani hareket aktif liflerin ayrı ayrı aktive edilmesinden kaynaklanır. Bu da insan gözü hareketiyle ilgili araştırma çalışmalarının cerrahi ve rehabilitasyon robotlarındaki uygulamaları önemli ölçüde etkileyeceğini gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak biyometrik vizyona yönelik büyüyen araştırma grubunun ürettiği projeler, otonom robot navigasyonu ve endüstriyel incelemeden sağlık hizmetleri ve askeri termal görüntülemeye kadar çeşitli uygulamalarda makine görüş sistemlerinin yeteneklerini geliştirme umutları sunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden Miray Boğa Akyol ve Şebnem Timur Öğüt tarafından yazılan ve Design and Technology Education and International Journal'da yayınlanan Exploring Biomimicry in the Student's Design Process başlıklı makale şu bilgileri içeriyor. Tarihin ilk günlerinden beri insan doğaya bakarak birçok şey tasarladı. Günümüzde ise doğanın tasarımda kullanımı daha sistematik ve detaylı hale geldi. Özellikle tasarım alanında doğanın kullanımı büyük yenilikler sunmakta ve çoğu zaman problemleri sürdürülebilir bir şekilde çözmede başarı getirmektedir. Endüstriyel tasarım eğitiminde de yeni ürünler tasarlarken doğayı taklit etmek umut verici bir yöntem gibi görünüyor. Ayrıca teknolojik gelişmeleri bağlı olarak insanların doğayı taklit etmek için kullandıkları teknikler de değişkenlik göstererek daha sistematik ve detaylı hale geldi. Bununla birlikte biyometrik, tasarım ve mühendislikle sınırlı değildir elbette. Doğayı araştırmak için ilham kaynağı olarak kullanılan çok sayıda alan vardır. Bilim, teknoloji ve hatta sosyal bilimler alanları daha verimli çözümler için bu yöntemi kullanır. Mekanik çözümler, pazarlama stratejileri, tasarım, çevre politikaları içinde kullanılır. Çünkü ortak amaç, yaratma sürecinde daha verimli ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmaktır. Ve bu konuda yeterli biyolojik bilgi birikimi, biyometrik için önemli bir noktadır. Örneğin, tıpta canlıların belirli sağlık sorunlarını önleyebildiği doğal süreci taklit eden bazı araştırmalar yer almaktadır. Görme engelli insanlar için geliştirilen nanoflowers adlı elektrot bunlardan biridir. Güneş enerjisini yaprak gibi kullanarak bu enerjiyle görüntüyü beyne ileten çalışma dikkate değerdir. Bir başka örnek de demir yoluyla ilgili. Waterloo tren istasyonunun tasarımında basınç değişikliklerinin esnekliğini ayarlayabilen pangolinlerden esinlenildi. Bu sayede trenler geçerken oluşan hava basıncı sorunu çözüldü. Literatürde biyometrik anahtar kelimesiyle bir arama yapıldığında bilgi teknolojisi kaynaklarından gelen sonuçların oldukça yüksek olması önemlidir. Sürdürülebilirliğin sırlarını öğrenmek için doğayı bir rehber olarak kullanmak bize yardımcı olacaktır. Ancak tasarımın tüm aşamalara yansıtılması ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekir. Söz gelimi Mercedes-Benz, enerji tasarrufu ve yapının mukavemeti açısından sürtünmeyi azaltan ve verimliliği artıran kutu balığının yapısından ilham alan bir konsept otomobil geliştirmiştir. Orkinos kuyruğunun şeklinden ilham alınarak yapılan sualtı elektrik jeneratörü, orkinos balığının kuyruğu gibi hareket eder ve kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Bu örnekte doğanın işlevsel taklidinin önemli bir örneğidir. Özetle, çoğu öğrencinin sahip oldukları biyoloji bilgisi lise eğitimleriyle sınırlı kaldığından biyometriği yüzeysel olarak değil, bütünsel olarak kullanmak için biyolojik bilginin kritik olduğu kesindir. Bu nedenle öğrencilerin biyometrik bilgisini ve biyolojik verileri bir ilham ve çözüm kaynağı olarak nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgilendirilmesi gerektiği önemlidir. Ve sürdürülebilirlikle ilgili konuların daha kritik hale geldiği dünyamızda doğadan yararlanmak başarılı bir yöntem olacaktır. Ancak sürecin her aşamasında bu bunu bütünsel olarak başarma ihtiyacı vardır. Yani disiplinler arası yaklaşımın önemi çok büyüktür. Şimdi de Reading Üniversitesi'nden George Geronimidis'in kaleme aldığı Bioinspiration for Engineering and Architecture başlıklı makaleden söz etmek istiyorum sizlere. Biyoloji, dünyadaki yaşamın ortaya çıkışından beri mühendislik problemlerini çözmek zorunda kalmıştır. Bitkiler ve hayvanlardaki tasarım ve işlev özelliği her seferinde küçük bir adım olarak milyonlarca yıl boyunca evrimsel baskılar altında optimize edilmiştir. Çok işlevli, optimize ve düşük maliyetli oluşu insanoğlunun biyolojik yapılara her zaman hayran kalması ve çoğu zaman onlardan ilham almasını sağlamıştır. Çünkü doğanın estetik niteliklerinin yanı sıra mühendislik ve tasarım içeriklerini de takdir edebiliriz. Doğadan fikir alan mühendislik yapılarının bazı erken örnekleri arasında Eyfel Kulesi, Kristal Saray ve her türden uçan makineler bulunmaktadır. Daha yakın zamanlarda mimarlar topluluğu genellikle biyolojiden ilham alarak işlevsel binaların tasarımı için yeni yaklaşımlara baktılar. Biyomimetik bilimi, sürdürülebilirlik, karbon ayak izleri, enerji verimliliği ve benzeriyle ilgili tüm güncel konular nedeniyle tasarımda artan bir rol oynayacaktır. Amacı, biyolojinin malzemeler açısından neler sunabileceğine bakmaktır. Hiyerarşik organizasyonları, yapısal bileşenlere, tasarıma ve işlemeye ayırır. Biyomimetikteki önemli nokta ise multidisiplinerliği ön plana çıkarıp doğanın harikalarının özünü yakalamaktır. Bir Fransız naturalistin dediği gibi, doğa her yöne her adımı atar, ileriye doğru, yanlara doğru yayılır ve hatta yukarı doğru uzanır. Yani her üç boyutta da yolculuk eder ve hepsini aynı anda doldurur. İnsanlık bir noktaya ulaşırken doğa tüm hacmi kucaklar. Biyolojiden fikirler üretip bunları pratik mühendislik ve mimari çözümlere dönüştürmek için tüm disiplinlerin katkıda bulunacak bir şeyleri vardır. Başarı ancak onların entegrasyonuyla gelebilir. Biyolojideki mekanik yüklerin büyük kısmı selüloz, kolajen, kitin ve ipek gibi polimer lifler tarafından taşınır. Bunun nedeni muhtemelen karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojene dayalı uzun polimer zincirlerinin sentezinin kolayca bulunabilen kimyasalları kullanması ve düşük sıcaklıklarda enzimler tarafından kontrol edilebilmesidir. Bu polimer lifler bazen kalsiyum karbonat ve hidroksiapatit gibi minerallerle kombinasyon halinde çeşitli maddelerle birbirine bağlanır. Biyolojik elyaflı malzemelerin insan yapımı muadillerinden naylonun, biyomimetik düşüncenin erken bir örneği olan doğal ipeğe alternatif bulma çabasının sonucu olması ilginçtir. Organizmanın gelişirken yaşadığı yüklerin büyüklüğü ve yönü, ihtiyaç duyulduğu yerde ve ihtiyaç duyulduğu yönde yeni materyalin seçici olarak biriktirilmesi için bir plan sağlar. Bunun en bilinen örnekleri kemik ve ağaçların uyarlanabilir mekanik tasarımıdır. Taşıması gereken yüklerin kontrolü altında lifler üreterek ve organize ederek bir yapıyı büyütmenin yavaş da olsa son derece etkili olduğuna şüphe yoktur. Doğada çok sayıda yük taşıyıcı fiber mimari modeli bulunur. Bunların her biri belirli bir dizi mekanik koşul ve gereksinim için özel bir yanıttır. Bir anlamda biyolojide genel tasarım çözümleri yoktur. Ancak yine de ortak genel ilkelerle yönetilen bireysel çözümler vardır. Mühendislikte bu sürecin yerini yapısal analiz alır. Son yıllarda sayısal teknikler doğanın adaptasyon içeren tasarımını uyarmak için yeni araçlar sağlamıştır. Ve bu yaklaşımın çok başarılı olduğu kanıtlanmıştır. İyi bir mühendis, sahip olduğu malzemelerden minimum maliyetle maksimum performans elde edebilen ve amaca uygun bir tasarım oluşturan biri olarak tanımlanabilir. Çoğu zaman sorun amaçlarla değil, onlara ulaşmak için kullandığımız yöntemlerle ilgilidir. Doğada malzemeler ve yapılar arasındaki sınırın bulanık olması gibi tasarımın amaçlarımız için yararlı olabilecek yönlerini anlamak için biyolojik sistemlerin incelenmesi tüm disiplinlerin entegrasyonunu gerektirir. Bunun ana nedeni biyolojik yapıların genellikle birden fazla görevi yerine getirmeleri anlamında çok işlevli olmasıdır. Çeşitli işlevlerin ne olduğunu ve nasıl kontrol edilip entegre edildiğini anlamazsak herhangi bir yararlı ders çıkarmak çok zor olacaktır. Doğanın yaptıklarına hayranlıkla kör olma riski de vardır. Son zamanlarda ortaya çıkan akıllı malzeme ve yapı disiplinleri bu yöndeki bilimsel ve teknik gelişmelerin ön saflarında yer almaktadır. Bunu yaparken biyomimetik bilimine karşı büyük bir ilgi uyanmıştır. Doğanın mühendisliğe nasıl ilham verebileceğine dair bir dizi tarif sunmak yerine örnekler vermek, biyolojideki çok işlevli tasarımın bazı özelliklerini daha iyi açıklayacak ve mühendislik perspektifinden çıkarılması gereken ana derslere odaklanacaktır. Bu bağlamda lifler konusuna geri dönecek olursak, lifler gerilim açısından iyi ve sıkıştırma açısından kötü ise bunlardan yüksek modüllü seramik malzemeler kullanarak yararlanmak gerekir. Bu yöntem de elbette doğada kullanılır. Solucan ve köpek balığı gibi esnek derilere sahip birçok hayvan, gerilimdeki liflerin ön geriliminin bir akışkan içinde sıkıştırmayla dengelendiği hidrostatik iskeletler kullanır. Benzer şekilde odunlaştırılmamış bitkiler, yapısal sertlik elde etmek için hücrelerin içindeki turgor basıncının kontrolüne tamamen bağımlıdırlar. Biyolojik yapıların bazen unutulan önemli bir özelliği, özellikle eğilimli yapılarda malzeme özelliklerinden çok şekil üzerinde gerçekleştirildiğinde optimizasyonun daha etkili olabilmesidir. Bu şekilde elde edilecek çok şey vardır. Kasları olmadığından pek çok bitkinin yavaş hareket edebildiği gerçeğine aşinayız. Aynı kategoriye pasif değil, aktif bir mekanizma olan sonbaharda yaprak dökümü de eklenebilir. Yani hareket ve kuvvet, malzemelerin, yapıların, enerji kaynaklarının ve sensörlerin benzersiz bir etkileşimiyle üretilir. Malzemeler selüloz duvarlarıdır. Yapılar, hücrelerin kendileri ve sıvının hücrelere girip çıkmasını kontrol edebilen aktif zarla şekilleridir. Enerji kaynağı, hücrelerin içi ve dışı arasındaki kimyasal potansiyel farkıdır. Sensörler ise henüz bilinmiyor. Ortalama selüloz lif içeriği nadiren %20'yi aşar ve üretilebilen basınçlar 20 bara kadar çıkabilir. Benzer mekanizmalar, yapraklar tomurcuklardan çıktığında ve güneş ışığını yakalamak için açıldığında görülebilir. Tomurcuktaki malzemenin maksimum yüzey alanının nasıl paketleneceği ve hızlı ve verimli bir şekilde nasıl genişletileceği, çok akıllı katlama geometrisi, turgor basıncı ve büyümenin sonucudur. Mühendislikte değişken sertlikteki malzemelerin ve yapıların yararlı olacağı birçok örnek yer alır. Biyolojiden verilecek iki önemli örnek ise çok entegre bir şekilde çalışan kas yapısı ve birçok deniz hayvanında bulunan değişken sertlikteki kolajendir. Kasın çalışması çok yüksek düzeyde işlevsellik ve entegrasyon gerektirir. Moleküler düzeyde kayan aktin miyozin filamentleri mekanizmasının kimyasal özgürlüğü ve organizasyonu vardır. Kimyasal düzeyde de enerjinin özel olarak tasarlanmış difüzyon yolları aracılığıyla taşınması vardır. Yapısal düzeyde ise sistemi hacimsel genişlemeye karşı kısmen sınırlayan ve kuvvetleri tendonlara ileten kolajen lif yapısı vardır. Bu durum biyometrik için idealdir ve aslında kasın tüm özelliklerini kopyalamadan yapay kas sistemleri geliştirme yolunda büyük ilerleme sağlanmıştır. Değişken sertlikte kolajen, kaslara göre daha az karmaşık bir alternatif olarak düşünülebilir. Deniz sümüklü böceklerinde bulunan kolajen lifleri bir matrix içine gömülüdür. Deniz sümüklü böceği herhangi bir tehditle karşılaştığında yumuşar ve kelimenin tam anlamıyla avcısından uzaklaşır. Biyolojide çok işlevliliğin ve entegrasyonun en ilginç yönlerinden biri de reseptörlerin mekanik gerilmeleri ve yer değiştirmeleri saptama ve büyütme yöntemidir. Küçük örümceklerde birkaç bin mekanoreseptör olabileceğinden ilgi çekici bir soru mekanik algılama işleviyle yapısal bütünlüğün kaybı arasında ne düzeyde bir uzlaşma sağlanabileceğini sormaktır. Uçan böceklerde de mekanoreseptörlerin dikkate değer etkinliği ve optimizasyonu öğrenilecek dersler barındırır. Biyolojide uyarlanabilir mekanik tasarım, gelişen veya büyüyen organ veya organizma üzerindeki bir dizi girdiden ortaya çıkan tasarım çıktılarıyla ilgilenir. Girdiler, mevcut genetik bilginin üzerine eklenen yükler ve çevresel değişiklikler olabilir. Daha önce bahsedildiği gibi, evrimsel zaman ölçeği uzundur ve şimdi gözlemlediğimiz şey tüm bu girdilerin uzun zaman dilimlerindeki sonucudur. Fosillerin incelenmesi, tasarım adımlarının geriye doğru izlenmesine yardımcı olur ancak ne yazık ki çoğu zaman ilgili bilgilerin tamamı mevcut değildir. Uyarlanabilir mekanik tasarımın çok daha kısa zaman ölçeklerinde ortaya çıkan ve tüm türlerin aksine bireyleri içeren diğer iki yönü tigmomorfojenez ve tropizmdir. Tigmomorfojenez, şekil, yapı, malzeme özellikleri ve benzeri çevresel koşullardaki geçici değişikliklerin sonucudur. Tropizm ise uyarana karşı gösterilen yönelim cevabıdır. Bu etkiler büyümeyle yakından ilişkilidir ve belirli koşul kümelerini çözmeye yönelik tasarımda iyi değişiklik örnekleri sunarlar. Özetle, mühendisler topluluğunun doğaya bakmaktan elde edebileceği önemli faydaların yanı sıra, biyologların yaptığı değerli katkıların farkına varmak da önemlidir. Doğanın neyi ve nasıl yaptığına dair anlayışımızı arttırma ve sunulanlardan tam anlamıyla yararlanma, avantajların ve sınırlamaların farkında olma yollarını sağlayacak olan yalnızca disiplinler arasındaki sinerjidir. Unutmayalım ki bunu başarırsak hepimizin yararına olacak. Evet sevgili dinleyiciler, bizim için doğanın bu bölümünde biyomimetiğin mimaride ve mühendislikteki yansımalarını örneklerle açıklayan çeşitli makalelerden bilgiler sundum sizlere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bora Koç'un hazırlayıp sunduğu Bizim İçin Doğa sona erdi.